Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 20. ayrım. Cicili bicili kurabiyeler. Adet haline getirmişti Eleni. Her sabah erkenden kalkıp hamur yoğuruyor, envai çeşit kurabiyeler hazırlıyordu. Tepsileri bazen Necip, bazen de kendisi götürüyordu fırına. Kıvamında pişmiş kurabiyeleri Nadriye'nin el hüneri reçelleriyle süsleyince görenlerin hayranlığına mazhar olacak derecede mükemmel ağız tatları çıkıyordu ortaya. Ali ile Osman da bayılıyordu bu cicili bicili kurabiyelere. O sabah da kimseler uyanmadan mutfağa girmiş, un kurabiyesi yapmaya hazırlanıyordu. Ahşap, hamur teknesine koyduğu tereyağıyla havanda inceltip un haline getirdiği şekeri iyice yedirdi birbirine. Üzerine un ekledi. Belli bir ölçüsü yoktu. Göz kararı koyuyordu malzemeleri. İstediği kıvamı tutturuncaya kadar yoğurdu hamuru, pazıları ayırdı. Rulo haline getirdiği pazıları elleriyle üstlerine bastırarak yassılttı. Verevine keserek şekillendirdiği kurabiyelerin üzerine bıçağın ucuyla çizikler attı. "Hadi bre Necip," diye seslendi. "Kap şu tepsiyi de fırına yollan bakalım." Yeni kalkmıştı Necip, gözlerini ovuşturuyordu. Gene de ikiletmedi Eleni'nin isteğini. Tepsiyi aldı, tam kapıdan çıkacaktı ki, "Ben de seninle geliyorum," dedi Omorpia. Tek bir tepsi için ikisinin birden yollara düşmesi gerekmiyordu ama sesini çıkarmadı Eleni. Omorfia'nın bir bildiği vardı elbet. Omorfia'nın fırına ikinci gelişiydi. Cemal Efendi bu sefer yadırgamadı bu ziyareti. Güler yüzle karşılayıp içeriye buyur etti. Fazla kalmaya niyeti yoktu Omorfia'nın. Söyleyeceğini söyleyip gidecekti. Cemal Efendi'nin gösterdiği sandalyeye oturacağına ayakta konuşmayı tercih etti. "Fazlasıyla yük olduk size," diye başladı. "Eve üstüne gelmemiz yetmezmiş gibi yediğinize içtiğinize ortak çıktık." Kuşağının içindeki kadife keseden çıkardığı külçe altını tezgahın üzerine koydu. "Yaptıklarınız karşısında kifayetsiz kalır ama masraflarımıza mahsuben." Şaşırmıştı Cemal. Tezgahın üzerinde duran altına dokunmak şöyle dursun, doğru dürüst bakamadı bile. Elini sürse kor ateşe dönüşüp canına yapışacaktı sanki. Cemal Efendi'yi ne sanıyordu bu kadın? Evine gelmiş tanrı misafirinden ağırlamanın bedeli niyetine para ya da altın almaya tenezzül edebilecek yapıda mıydı bunca yılın Cemal Efendisi? Boşuna mı ağartmıştı bu saçları? Bu yaşa gelmiş, böyle hakaret görmemişti. Ağzını açıp en hafifinden, kadın kısmından para almak bize yakışmaz diyecekti ki durakladı. Omorfia'ya kadın olduğunu hatırlatmak nafileydi. Tamamıyla haksız da sayılmazdı üstelik. Sorumluluğunu yüklendiği aile fertlerinin temsilcisi olarak, kaldıkları evin sahibinin karşısına geçmiş, kendince minnet borcunu ödemeye çalışıyordu Omorfia. İlk andaki hiddeti yatışmış, öfkeyle kasılan yüz hatları yumuşamaya meyletmişti Cemal'in. "Hele bir çay içelim bacım," dedi. "Ama önce şu altını gözümün önünden kaldır lütfen. Benim tezgahımın üstüne hiç yakışmıyor." Altını alıp kesesine koydu Omorfia. Ama kuşağının içine yerleştireceğine, avucunun içinde tutmaya devam etti. Cemal Efendi'yi bir şekilde ikna etmeye kararlıydı. Biraz önceki çekişmeli muhabbet hiç yaşanmamış gibi farklı mevzular açarak dikkatini başka yöne mi çekmeye çalışıyordu Cemal Efendi? Anlayamadı önce Morfia. "Sizin şu kurabiyeler," diye başladı Cemal. "Fırından çıktığında tadına bakmadan eve gönderemiyorum. Ekmek almaya gelen müşterilerin de gözleri üzerinde kalıyor." "Pek beceriklidir bizim Eleni," diye güldü Morfia. Biraz önceki gerginlik hoş bir sohbete bırakmıştı yerini. Bu fırsatı kaçırmadı Cemal. Konuşmak istediği asıl mevzuya adım adım yaklaşmaktaydı. "Bizim işimiz hamur yoğurmak, ekmek pişirmek, pişen ekmekleri satmak. Arada bir evde hazırlanıp bize getirilen yemekleri, böreği çöreği de fırına attığımız oluyor." Cemal Efendi'nin lafı nereye getireceğini kestiremiyordu Omorfia. Çayını yudumlarken sessiz kalıp muhatabını dinlemeyi tercih etti. "Daha önce de söylemeyi düşünmüştüm ama kısmet bugüneymiş," diye devam etti Cemal. Ve dilinin altındaki baklayı çıkardı. "Yaptığınız kurabiyeleri cam mekana koyup satışa çıkarmaya ne dersiniz?" Hiç beklemediği bu teklif karşısında afallamıştı Omorfia. Öyle ki çay bardağını elinden düşürecekti neredeyse. "Nasıl yani?" dedi. "Evde hazırladığımız kurabiyeleri burada pişirip satmayı mı teklif ediyorsunuz?" "Aynen öyle. Satıştan elde ettiğimiz karı yarı yarıya paylaşırız. Ne dersiniz?" Şaşkınlığını yenmesi uzun sürmedi Omorfia'nın. Önüne konulan teklifi ölçtü, tarttı. "Tamam," dedi. "Eleni ile beraber kurabiyeleri hazırlarız. Siz de pişirip satışa sunarsınız. Ancak kullanılacak malzeme zaten size ait. Biz sadece el emeğimizi koyacağız ortaya. Satıştan pay istemeyiz. Onu da bizim yüreğimizden taşan minnet borcumuza sayarsın Cemal Efendi. Cemal'in itiraz etmesine fırsat vermeden oturduğu sandalyeden kalktı Morfya. Altın kesesini kuşağının arasına yerleştirdi. Borçlarının karşılığını emekle ödeyecek olmanın huzuruyla gülümsedi. Hoşça kalasın Cemal Efendi dedi. Yarın sabah işe başlıyoruz. Hoşça kalasın Cemal Efendi dedi. Yarın sabah işe başlıyoruz. İlk gün iki tepsi gönderdiler fırına. Birkaç gün içinde dört tepsiye çıkabilmek büyük başarıydı. Sarı kurabiyeler, paskalya çörekleri, un kurabiyeleri, şekerli marmelatlı çörekler. Fırına ekmek almaya gelenlere hepsinden tattırıyordu Cemal. Tadına bakan ekmeğin yanında kurabiye almadan çıkmıyordu fırından. Satışlar iyiydi. Gider ayak karlı bir işe kalkışmıştı Cemal Efendi. Yıllardır kafasında tasarladığı ama bir türlü hayata geçiremediği bir hamleydi bu. Yapamamıştı. Fırının ekmek üretmek dışında yan işlere müsait olmayışı, eleman yetersizliği ve tabii mübadele olayı. Er ya da geç gideceklerdi buralardan. Çok bile kalmışlardı. Kendi durumlarında olan pek çok aile, gideceksiniz emriyle evini, yurdunu, işini bırakıp Anadolu'ya göçmek zorunda kalmıştı. Eli yüreğindeydi Cemal'in. Her an onları da memleket toprağından koparıp uzaklara savuracak o uğursuz haber gelebilirdi. Gidenler ve kalanlar. Çadırdan çıkıp Cemal Efendi'nin evine yerleşeli 3 ay olmuştu. Gelenler ve gidecek olanlar birbirleriyle öylesine kaynaşmışlardı ki, kurdukları düzenin bir anda değişebileceğine inanmak istemiyorlardı. Günlük yaşamlarını sürdürürken içinde bulundukları durumu unutmuş gibiydiler. Bir Cemal vardı kara kara düşünen, bir de Nadriye. Haber gelip de Yunan hükümeti gidin artık dediğinde, hazırlıksız yakalanmamak için evdekilere sezdirmeden üst kattaki odaları toplamaya başlamıştı bile Nadriye. Cemal Efendi o akşam her zamankinden daha erken geldi eve. Omuzları çökmüş, başı önünde. O iri cüsseli adam ufalıvermişti sanki. Sedirin üstüne külçe gibi çöktü. Toparlanın dedi. Kağıtlar geldi. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Bu kadar erken mi? Diye mırıldandı Nadriye. Sustu. Daha önce gidenler de bir gecede tası tarağı toplayıp yollara düşmemişler miydi? Her ne kadar beklenen bir durum olsa da felaket haberi zehirli bir ok gibi yüreklere saplanarak değdiği yeri tarumar etmeye kararlıdır. Önceden yapılan hesaplar, kurulan planlar, öngörülere dayalı tasarılar o an iflas eder. Hengamenin ortasında ayakta kalmakta direnenler varsa, azgın bir sel suyunun önüne katılmış yaprak misali, güçsüz ve çaresiz, üzerlerine giydirilmeye çalışılan kayıtsız şartsız kabullenme gerçeğine teslim olurlar. Cemal Efendi'nin evinde sofra kurulmadı o akşam. Patrisya ile Nergis çocukların karnını doyurup yatırdılar. Ali'nin de Osman'ın da üzerinde Eleni'nin örüp giydirdiği bir örnek kazakları vardı. O kazaklar bu minik bedenleri farklı şartlarda, farklı iklimlerde ısıtacaktı artık. Hiç kimse uyumadı o gece. Acılarını sırtlarına alıp eşya toplamaya girişen bu insanların kendi geçtikleri engebeli yollardan, her adımda birbirinden amansız yaralar alarak geçeceklerini düşünmek, geride kalacak olanları da kahrediyordu. Onlar da ikinci kez yaşıyorlardı aynı kabusu. Sandıklar, hurçlar, denkler, torbalar, bohçalar, el birliğiyle toplandı eşyalar. Gözyaşlarıyla sulandı her bir parça. Sabaha karşı bitti işleri. Eleni'nin yolluk niyetine pişirdiği peksimetlerin kokusu geliyordu içeriden. Uzundu yol. Perişanlıktı. Tanrı yardımcıları olsundu o meşakkatli yollara düşenlerin. Öyle dua ediyordu Eleni. Öyle diliyordu o Morfya. Yüreği bu dileklerle çarpıyordu Patrisya'nın. Cemal Efendi metanetini korumaya çalışırken, aylardır aynı evi paylaştıkları bu insanların kadın başlarına, aynı ağır yükün altında ezilmeden buralara kadar gelebildiklerini düşündükçe, onları takdir etmekten kendini alamıyordu. Nasıl dile getireceğini bilemiyordu ama o Morfya'ya söylemesi gereken çok önemli bir husus vardı. Ama önce gün içinde yaşadıklarını evdeki herkesle paylaşması gerekiyordu. Bu sabah tasfiye beyannamesini doldurup muhtara imzalattım diye başladı. Sabah mübadele komisyonundan görevliler geldi dükkana. Ne var ne yok zapta geçirdiler, mühür vurdular. 400 halık tutanağın birini bana verdiler. buradaki mallarımızın karşılığını gittiğimiz yerde vereceklermiş güya. Hiç ümidim yok açıkçası. O Morfia'ya döndü. Siz orada beyan ettiğiniz mal varlığınızın hepsini alabildiniz mi? Cevap vermekte zorlandı o Morfia. Cemal efendiler gidince kendilerine kalacak bu iki katlı ev, dört bir yanını çeviren bahçesi, sardunyaları, begonvilleri, sarmaşıkları, gölgesinde oturulacak incir ve dut ağaçlarıyla onları barındırmaya yetecek bir mekandı. Ama neredeydi o Morfia'nın dönüm dönüm bağları, bostanları, yedi veren gülleriyle sahiplerini kucaklayan cennet gibi bahçeleri? Ev bir yana ya taverna? Haklıydı Cemal Efendi. Gidilen yerde umulanın bulunması imkansız görünüyordu. Verilenle yetinmek zorundaydılar. Yeniden söze başlamadan önce elinde tuttuğu anahtarı o Morfia'ya uzattı Cemal. Fırının anahtarı dedi. Yarından itibaren fırın sizindir. İşe de az çok vakıf oldunuz. Çalışanları tanıyorsunuz. Bize çay getiren Muhammed var ya, o da ailesiyle beraber yola çıkacak yarın. Ama Hector'la Panos buradalar. Benim yokluğumu hissettirmeyeceklerdir size. Ama diyecek oldu o Morfia. Aması yok diye kesti Cemal. Bu evde, dükkanda sizin adınıza kayda geçti. Bu sayede kapıya kilit vurup gitmeyeceğim hiç değilse. Söylediklerinin ötesinde çok önemli bir ayrıntı yatıyordu. O Morfia'ya kurabiye yapıp satmalarını teklif ederken kesinlikle bugünleri düşünmüştü Cemal Efendi. Bir gecede en az 10 yaş ihtiyarlamış görünen adamın yüzüne minnetle baktı o Morfia. Uzattığı anahtarı görmezden gelip odadan çıktı, alt kattaki kendi odalarına doğru yürüdü. Az sonra döndüğünde fırına götürdüğünden de büyük, içi külçe altınla dolu bir para kesesi vardı elinde. Bu da benden size diyerek uzattı Cemal Efendi'ye. Cemal Efendi'nin olmaz anlamında elini kaldırdığını görünce ekledi. Fırını senden satın alıyorum Cemal Efendi. Parasız pulsuz alışveriş olur mu hiç? Ne alışverişi bacım? Kapatıp kilit vursam yabancıların eline kalacak. Gözüm arkada gitmeyeyim hiç değilse. Sana olan borcumu ödeyemem Cemal Efendi. Aylardır evine aşına ortak ettin bizi. Yetmedi iş sahibi olduk sayende. Bu keseyi almazsan içim rahat etmez. Elimi bile sürmem diyerek başını öte yana çevirdi Cemal. Geldiğiniz günden beri misafir muamelesi yapmakla da hata ettik. Kapıdan içeri adım attığınız an sizindi bu ev. Misafir olan bizlerdik. Sesi kırılmıştı Cemal Efendi'nin. Daha fazla üstüne gitmek olmazdı. Ama fırının bedelini ödemeye de kararlıydı o Morfia. Yerde bağdaş kurmuş oturan, konuşulanlarla zerrece ilgilenmeyen Nadriye'nin yanına çömeldi. Altın kesesini kucağına bıraktı. Yolda da gideceğiniz yerde de ihtiyacınız olacak bacım dedi. Hem bu sizin hakkınız, Cemal Efendi'ye bakma sen. Kadın elinden para almayı kabul etmez erkekler. Kadın kadına halledelim meselemizi. Bunuk bakışları hareketlendi Nadriye'nin. Haklıydı galiba o Morfia. Evi ve fırını ona bırakıyorlardı. Karşılığı da işte şu avuç içine sığan kesecikti. Sağ olasın dedi usulca. Keseyi koynuna yerleştirdi. Neyi alıp nereye koyduğunun farkında bile değildi. Öküzlerin çektiği arabalar kafile halinde kapıya dayandığında gün ışımamıştı henüz. Kafilenin önündeki asık suratlı iki jandarma sabırsızlıkla eşyaların yüklenmesine nezaret ediyordu. Cemal Efendi, Nadriye, o Morfia, Eleni, irili ufaklı eşyaları arabanın tahta kasasına yerleştirirlerken Patricia'nın yanına sokuldu Nergis. Koynundan çıkardığı, dörde katlanmış beyaz bir kağıt parçasını uzattı. Bunu duvardaki sarmaşıkların arasına koyasın dedi. Gittiğimizi duyunca Aleko gelir alır belki. İçi sızladı Patricia'nın. Aleko, belki gelip alacak ha. Almayıversin diye geçirdi içinden. Keskinden ayrılırken fırsat bulup da Taceddin'e iki satır mektup bırakamadı. Keskinden ayrılırken fırsat bulup da Taceddin'e iki satır mektup bırakamadığı geldi aklına. Eğer yazsaydı Taceddin gelir, koyduğu yerde mutlaka bulur, alırdı o mektubu. Bundan emindi Patricia. Böyle düşününce tanımadığı, yüzünü bile görmediği Aleko'ya iyice kızdı. Onun için değil nameler yazmaya, üzülmeye bile değmezdi. Ama aylardır can yoldaşı bildiği Nergis'e kıyamadı. Merak etme, dediğin yere koyacağım mektubu diyerek boynuna sarıldı. Arabaya bineceklerdi artık. Kardeş kardeşten nasıl ayrılır, gerçek dost dostuna nasıl veda ederse öyle kucakladılar birbirlerini. Cemal Efendi, Nadriye, Nergis, Necip ve annesinin kucağında uyuyan Osman. Omorfia, Patricia, Eleni. Gözyaşlarına karıştı hıçkırıklar. Kalanlar da en az gidenler kadar perişandı. Arabanın arkasından kovayla su döktü Eleni. Gözyaşları döktüğü suya aktı, gitti. Anneler. Keskin. Mart 1925. Fatih Hatun'un etekleri zil çalıyordu sevincinden. Oğlu Taceddin'i yuvasına dönmüştü sonunda. Tıpış tıpış gelecek demedim mi sana ben, diyordu Ümüş Hatun'a. Geldi işte, sıra mürüvvetini görmekte. Helal süt emmiş, ailemize yaraşır bir kız bulduk mu, o da olacak evelallah. Kumasının keyfini kaçırmamak için sesini çıkarmıyordu ama Taceddin'in evlenmesi konusunda fazla ümitli değildi Ümüş Hatun, en azından şimdilik. Oğlunun halini görmüyor muydu Fatih Hatun? Dalıp dalıp giden gözlerini, etrafında olup bitenlere kayıtsızlığını, hayata bakışındaki isteksizliği. Eski Taceddin'den eser var mıydı? Bu gölge gibi sessizce eve girip çıkan Taceddin'de. Sevindirik olmuştu Fatih Hatun. Doğrulara görecek ruh halinden uzaktı. Her gün Keskin eşrafının itibarlı ailelerine ziyaretler yapıyor ya da onları kendi evine davet ederek izzetle ikramla ağırlıyordu hepsini. Ne hikmetse son zamanlarda sıkça görüştüğü ailelerin hepsinin evlenme çağında bir kızı vardı. Ümüş Hatun'u da götürüyordu bu ziyaretlere. Daha gittikleri evin kapısından çıkarken başlıyordu konuşmaya. Nasıldı evin kızı? Ya filancanın yanında oturan, başı yerden kalkmayan o edepli terbiyeli kız? Sabırla dinliyordu Ümüş Hatun. Bir seferinde cesaretini toplayıp soracak oldu. Oğluna uygun evlenebileceği bir kız mı arıyorsun, yoksa sana kayıtsız şartsız biat edecek bir gelin mi? Hayrettir, hiç kızmadı Fatih Hatun. Hem o hem de o, hem o hem de o diye güldü. İkisini bir arada bulduğumda mesele hallolmuştur. Taceddin ise iyice içine kapanmıştı. Gerek işte, gerek evde gün boyunca ağzından çıkan kelime sayısı gitgide azalıyordu. Patricia ile Ali'nin yanı sıra Aris ile Artin'i, onların dostluklarını da delice özlüyordu. Akşamları düzeni bozmamak için sofranın bir köşesine ilişiyor, 2-3 lokma bir şeyler atıştırıp odasına çıkıyordu. Ancak orada çözülüyordu dili. Çekmeceden çıkardığı fotoğrafın karşısında gülüyordu yüzü. Saatlerce konuşuyordu Patricia ile. Masallar anlatıyordu Ali'ye. Bakışlarıyla dokunarak okşuyordu ikisini de. Uykuya teslim olurken göğsünde uyutuyordu onları da. Kimseler bilmiyordu ama biricik saadeti buydu Taceddin'in. 20. ayrımın sonu. Sayfa 201. Devamı 21. ayrımda.